Ayrım 49, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 519. Seni kaybettiğim anda vatanımı da yitirmeye başlamışım. Merhaba Ester, 16. gün akşam. Evet, merhaba diye başlıyorum, oysa bu sana son mektubum, son seslenişim. Hayır, artık bir cevap da beklemiyorum, hayatına tesir etmek de istemiyorum. Sadece beni anlamanı umuyorum. Evet, bu kağıtların üzerine son satırı yazdıktan, son noktayı koyduktan sonra sana bir daha mektup yollamayacağım. Fakat asla hoşça kal da demeyeceğim. Hoşça kal sevinç, hoşça kal mutluluk, hatta hoşça kal umut diyebilirim. Ama asla hoşça kal Ester sözcükleri dökülmeyecek kalemimden. Yeniden kavuşma ihtimalimiz olduğu için değil, bu yarıda kalmış aşkı, bu hiç bitmeyecek hasreti, bu derin ızdırabı yorgun bedenimle birlikte toprağa götüreceğim için. Evet, artık eminim bir daha bu masanın başına oturmayacağım. Kâfi miktarda yazdım, kâfi miktarda anlattım, kâfi miktarda içimi döktüm sana. Artık söyleyeceğim her kelime, yazacağım her söz hayatı kıymetsizleştirecek, yaşananları sıradan hale getirecek. Sana duyduğum hasretin kutsiyetini bozacak. Neyse, romancının şairaneliği berbat bir haldir demişti meşhur tenkitçilerimizden biri. Ben de sadede geleyim artık. Bu sabah ağrılar içinde açtım gözümü. Dün Ferah Tiyatrosu'nda Mehmet Esat'la giriştiğimiz Arbedenin Eseri. Banyodaki aynada bedenime baktım. Her yanım çürük içinde. Eh, delikanlı değiliz artık. Kavga edecek vaktimiz çoktan geçti. Ama kafamda o kadar çok soru vardı ki giyinip aceleyle çıktım Perapalas'tan. Evet, Cerrahpaşa'ya gidiyordum, evet hastaneye. Artık en küçük bir itimadım kalmayan sevgili arkadaşım Fuat'ı görmeye. Sol omzu sargılar içinde olmasına rağmen Fuat neşe içinde karşıladı beni. En küçük bir suçluluk hissi yoktu yorgun yüzünde. Ne suçluluk ne mahcubiyet. ''Oo, şansı var, erkencisin.'' diyerek takıldı hatta. Geleceğinden emindim ama bu kadar çabuk beklemiyordum doğrusu. Hala yatağının başında oturan, muhtemelen de geceyi yanında geçiren şu siyah deri ceketli Hafiye'ye döndü. ''Hadi sen kapının önüne çık, biraz dışarıda bekle Yasin.'' Derhal toparlandı Yasin, çıkmadan önce başını usulca eğerek beni selamlamayı da ihmal etmedi. Boşalan iskemleyi gösterdi Fuat. ''Gel şansı var, gel, şöyle otur.'' İsteğini yerine getirdim, ağzımı açmama bile fırsat vermeden sordu. Ne zaman anladın benim milli emniyet mensubu olduğumu diyorum, ne zaman bunun farkına vardın? Kendince öfkemi söndürmek istiyordu ama yanılıyordu. Ona kızmamıştım. Aslına bakarsan epeydir bu hissi unutmuştum. O sebepten sakince cevapladım. Beni kaçırdığınız gece kuşkulanmıştım ilk. Ferah Tiyatrosu'nun sahnesindeki o kepazelik sırasında. Kendini hala iddiatçı hisseden hiç kimse bizim için kutsal sayılan o yemin törenini bir parodiye çevirmezdi. Ama senin tiyatro tutkunu bildiğim için böyle bir densizlik yapabileceğin ihtimali kafamı karıştırmıştı. Sessizce güldü Fuat. Evet, o nedenle emin olamadım. Çolak Cafer'in elinde Cezmi Kenan'ın tabakasını görünce kuşkularım iyice arttı. Solgun yüzü buruştu. Ah Cafer, ah diye söylendi, aptal herif, demek almış tabakayı. Bakışlarını kaçırdı, ilk kez utanıyordu. Cezmi Kenan'ı öldürmek niyetinde değildik, araştırma yapacaktık sadece. Çolak Cafer evde bir cephane olduğunu söylüyordu. Silahların yerini öğrenmek istiyorduk ama Cezmi Kenan üstüne geldi, dahası silahına davrandı. Bilirsin Cezmi binbaşıyı, biz onu öldürmeseydik o bizi öldürecekti. Kendi kendime o kadar sık söylemiştim ki bu yalanı, artık böylesi bir gerekçeye inanmam mümkün değildi. Ama Fuat'la tartışacak, onu itham edecek halim de yoktu. Hem etsem ne olacaktı? Orasını bilmiyorum Fuat. Binbaşı Cezmi'nin öldürülmesine çok üzüldüm tabii. Böyle kalleşçe bir ölümü hak etmiyordu. Keşke cephede harp ederken ölseydi. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu cinayet seninle vicdanın arasında kalmış bir meseledir. Neyse, sorduğun soruya dönecek olursak, senin milli emniyette çalıştığından emin olduğum an Perapalas'a gelip o taş plağı bana armağan ettiğin andı. Gölgelenen mavi gözleri yeniden ışıdı. Şu opera, Tosca operası, ama daha mühimi o plağı verdikten sonra söylediklerindi. Operanın konusunu okudum, aşk hikayesi diyorlar ama bence bu bir arkadaşlık hikayesi. Arkadaşını hükümete teslim etmemek için ölümü göze alan bir adamın hikayesi. Evet, işte o sözü söylediğin zaman anladım. Senin İttihat ve Terakki için değil, devlet adına çalıştığını. Durdum, eski yoldaşımın yüzüne baktım. Hayatımı kurtardığını biliyorum. Eğer milli emniyet olmasaydın çoktan zindanı boylamış olurdum. Belki de dar ağacını. Ama itiraf etmem gerekirse bunun için sana minnet duymuyorum. Çünkü artık hayatın pek de bir kıymeti yok benim için. Alaycı bir ifade belirdi yüzünde. O halde niye geldin? Neden benimle konuşuyorsun? Seni merak ettim. Ne de olsa eski arkadaşımsın. İnanmayan gözlerle süzüyordu beni. Tamam, bazı soruların cevaplarını öğrenmek istedim. Ha şöyle dürüst olalım der gibi baktı. Neymiş o sorular? İttihatçılıktan kuvvacılığa nasıl geçtin? Evvela bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü Basra'ya harbe giderken kafanda kuşkular olsa da hala teşkilat-ı mahsusanın üyesiydin. Yatakta doğrulmaya çalıştı, beceremedi. Yardım etsene diye beni yanına çağırdı. Evet, şu yastığı sırtıma koyarsan iyi olacak. Tamam, şimdi de biraz kaldır beni. Dikkat, dikkat, hala ağrıyor omzum. Fuat'ı kaldırdıktan sonra yerime geçtim. Teşekkür ederim dedi yaralı arkadaşım. Şimdi merakını giderelim senin. Evet, Süleyman askeri öldükten sonra Halil Paşa'nın Bağdat'taki birliklerine katıldım. Ne yazık ki bir süre sonra Bağdat'ta İngilizlerin eline geçecekti. Biz de 7. Ordu'yla birleşmek için Halep'e çekildik. Orada Mustafa Kemal Paşa ile karşılaştım. Salih Fansa'nın köşkünde kalıyordu. Vazifesinden istifa etmişti. Hepimiz gibi üzgündü, öfkeliydi, çaresizdi. Sarılıktan yeni kurtulduğu için oldukça da halsizdi. Ama benim gibi bir grup zabitin isteğini kırmayarak bizimle sohbet etti. Trablusgarp'ta karşılaştığımız o günden hatırlıyordu beni. Hatta seni de sordu. Basri Bey'in yanında genç bir adam daha vardı. Hani sivil olan, o arkadaşınız ne yapıyor diye. İşte Halep'teki o köşkte filizlenen ahbaplığımız Kurtuluş Harbi'nin başlamasıyla hakiki bir silah arkadaşlığına dönüştü. Evet, Milli Müdafaa Hareketi'ne katıldım. Yunanlarla yapılan muharebelerde bulundum. Büyük taarruzda ön saflardaydım. İzmir'e giren ilk Türk birliklerinin arasında ben de vardım. Cumhuriyet'in ilan edilişinin akabinde de İstanbul'da bu mühim vazife tevdi edildi bana. Şüphesiz ki bu tercihi yapmalarında uzun yıllar teşkilat-ı mahsusada çalışmamın etkisi olmuştu. Alıngan bir ifade takınarak sordum. Yani beni takip ettiren sendin. Masumca boynunu büktü. Başka çarem var mıydı? Yıllardır görüşmemiştik. Ne düşündüğünü bilmem imkansızdı. Üstelik iddiatçılar gizliden gizliye teşkilatlanıyorlardı. Büyük ekseriyetinin Gazi Paşa'dan hazzetmediğini biliyorduk. Ne hazzetmesi? Ellerinden gelse bir an bile yaşamasına izin vermezlerdi. Nitekim İzmir suikastında bu alçakça niyetlerini açıkça gösterdiler. Yapma Fuat diye kestim sözünü. Öyle bir suikast olmadı. Sadece teşebbüs safhasında kaldı. Ama sizi tebrik etmek gerekir doğrusu. Bu aptalca teşebbüsten çok iyi faydalandınız. Evet, başarılı bir istihbarat operasyonuydu. İtiraz etmeye hazırlanıyordu ki onu dinlemedim. Hayır, tenkit etmiyorum. İktidar mücadelesinin tabiatında var bu. Ama ben İzmir suikastı teşebbüsünün hiçbir safhasında yer almadım. Tıpkı dar ağacında öldürdüğünüz birçok iddiatçı gibi. Suçlu bir çocuk gibi başını salladı. Senin o işe bulaşmadığını biliyoruz Şehsuvar. İşte bunu duyunca patladım. O zaman ne diye beni takip ettiniz? Aniden öksürmeye başladı. Ardı ardına kesik kesik öksürdü. Eliyle yandaki sehpanın üzerinde duran sürahiyi gösterdi. Su, su yetiştir. Bir bardak doldurup uzattım. Telaşla içti. Derin derin nefes aldıktan sonra yaradan değil, sigaradan diye izah etti. Bırakamadım gitti şu mereti. Bardağı elinden alıp sehpanın üzerine koydum. Seni takip etmemizin nedeni seni tanımak içindi. Evet, Cumhuriyet hükümetine karşı bir teşkilatlanmanın içinde olacağını zannetmiyorduk. Gerek Malta'daki sürgün günlerinde, gerek İstanbul'a dönüşünden sonraki davranışların hakkında epeyce malumatımız vardı. Bizzat Kazım Karabekir Paşa'nın teklifine rağmen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na üye olmadığını biliyoruz. O çok sevdiğin Doktor Adnan Bey'in ısrarlarına kulak asmadın. Kara Kemal'le temkinli bir münasebet sürdürdün. Hayretler içinde dinliyordum eski arkadaşımın sözlerini. Peki o halde neden bırakmadınız peşimi? Mavi gözlerini iri iri açtı. Hala anlamadın mı? Seni teşkilatımıza almak istiyorduk. Evet, milli emniyete. Eski günlerdeki gibi birlikte çalışacaktık. O sebepten sınadık, tecrübe ettik. Nasıl yani? Bütün bu olanlar bir nevi imtihan mıydı? Büyük bir güvenle mırıldandı. Aynen öyleydi. Mehmet Esat denen o alçağı çoktan beri biliyorduk. Tutuklamıyorduk çünkü yurt dışı münasebetlerini tespit etmeye çalışıyorduk. Evet, parayı kim verirse onların hesabına çalışan ucuz bir ajan haline gelmişti Mehmet Esat. Muhtemelen İngilizlerin parasıyla idare edilen Beyrut'taki bir avukatlık bürosundan alıyordu maaşını. Güya önümüzdeki sene İstanbul'a geldiğinde Mustafa Kemal Paşa'ya suikast düzenleyecekti. Seninle irtibat kurmasının sebebi de buydu. Eski iddiatçıları bulup ona getirmen için. Ama Mehmet Esat avucumuzun içindeydi. Nefes alışına kadar her hareketini, her davranışını takip ediyorduk. O sessiz esmer adam canlandı gözümde. Rüşeym diye sordum. Onu nasıl devşirdiniz? Kendisi geldi. Evet, 2 yıl önce bize başvurdu. Hayır, Mehmet Esat kötü davrandığı için değil. İngilizler Arap halkına ihanet ettiği için. Biliyorsun, Arap milliyetçilerini bize karşı kışkırtırken bağımsız bir devlet sözü vermişti İngilizler. Ama Osmanlı çekilince bu vaatlerini unuttular. Rüşeym'in neden konuşmadığını biliyor musun? Çünkü İngilizler dilini kesmişlerdi. Mehmet Esad'ın İngilizler adına casusluk yapmasını daha fazla içine sindirememişti bu şerefli adam. Sustu, muzip bir ifade geçti yüzünden. Kabul et, Rüşeym iyi hamleydi. Takdir eden bir bakış attım. Kesinlikle çok iyi hamleydi. Bir an sustum. Aslına bakarsan hepsi çok iyi düşünülmüş, çok zekice bir plandı. Ama hiçbir işe yaramayacak. Sözlerimin anlamını kavraması için yine sustum. Ne diye çıkıştı, ne demek hiçbir işe yaramayacak? Çünkü artık ben bu işlerde yokum Fuat. Bıktım, usandım, bezdim. Kötü bir haleti ruhiye içindeyim. Yapamam Fuat. Sana söz versem bile yapamam. Yaparım diye kendimi kandırsam bile yapamam. Kabiliyetimi kaybettim. İhtiyarlamaktan bahsetmiyorum. Hevesimi kaybetmekten söz ediyorum. Belki benim için kefil oldun. Belki bana haddinden fazla kıymet verdin. Ama yanıldın aziz dostum. Ben artık o senin tanıdığın eski Şehsuvar Sami değilim. Ben ruhu yorgun, bedeni yorgun, bozguna uğramış, iflah olmaz bir adamım artık. Teklif ettiğin vazifeyi yapamam. Öylece kala kalmıştı Fuat. Ciddi miydim yoksa bir tür oyun mu oynuyordum, kestirmeye çalışıyordu. Sonunda inandı ciddi olduğuma ama yine ikna olmadı. Sen hep böyle söylersin. Teşkilat-ı mahsusada da böyleydin. Buhran geçirir, tereddüte düşer ama sonunda hep dönerdin aramıza. Yine öyle olacak. Tamam, şimdi git, biraz düşün, kendine gel. Ama bak, göreceksin, yine döneceksin aramıza. Seni iyi tanıyorum Şehsuvar. Evet, yıllarca görmedim ama çok iyi tanıyorum. Sen bu tehlikeli mesleğin tadını aldın. Entrikanın, heyecanın lezzetine vardın. Daha da mühimi, iktidarın bir parçası olmayı sevdin. Evet, bunları biliyorum çünkü ben de senin gibiyim. Kusura bakma diye doğruldum. Artık senin gibi değilim. Hoşça kal Fuat. Sana muvaffakiyetler dilerim. Arkamdan seslendi. Dur, daha konuşmamız bitmedi. Umursamadan kapıya yürüdüm. Dur, şu mektuplarını al hiç değilse. Öylece kaldım odanın ortasında. Tabii ya, bunu nasıl akıl edememiştim. Sana yolladığım her mektuba el koymuşlardı. Hışımla geriye döndüm. Af bekleyen bir çocuk gibi yatağında büzülmüştü. Sadece ben okudum, başka kimseye göstermedim. Sadece ben. Hem sana söylemesem ruhum bile duymazdı. Mektupları okuduktan sonra Esther'a yollardım ama bilmeni istedim. Hayır, mazeretlerini duymak istemiyordum. Nerede mektuplarım, nerede onlar diye bağırdım. Sesim o kadar gür çıkmıştı ki kapının önündeki Yasin eli belinde hızla içeri daldı. Tamam tamam Yasin diye durdurdu adamını Fuat. Asayiş Berkemal. Şaşkın şaşkın yüzümüze bakan Yasin daha ne olup bittiğini anlamadan sordu arkadaşım. Suavi buralarda mı? Evet efendim, bakkala indi. Çekingen bir bakış attı bana. Sigara istemiştiniz ya. İyi, birazdan burada olur yani. Şimdi sen Şehsuvar Bey'le müdüriyete git. Benim dolabı aç. Orada sarı bir kutunun içinde mektuplar var. Kutuyu Şehsuvar Bey'e ver, anladın mı? Kutuyu diyorum, olduğu gibi. Fuat'ı o hastane odasında bırakıp Yasin'le çıktık dışarı. Elimizde koymuş gibi bulduk sarı kutuyu. Hemen açıp içine baktım. Evet, 15 gündür yazdıklarımın hepsi oradaydı. Sonra otele geldim işte, sarı kutuyu açtım, mektupları masanın üzerine yaydım. Say, ne yapacaktım şimdi ben bunları? Ne yapacaktım? Elbette postaya verecektim. İyi de neden? Sen Paris'te bir hayat kurmuştun kendine. Kafanı karıştırmanın, mutluluğunu bozmanın ne manası vardı? Ama öte yandan bunları bilmek senin hakkındı. Sana mutsuzluk getirse bile benim düşündüklerimi, hissettiklerimi öğrenmeliydin. Yine de hemen karar veremedim ne yapacağıma. Mektupları toplayıp sarı kutuya doldurdum ve işte yeniden yazmaya başladım sana. Evet, son mektubumun son satırları bunlar. Belki sen de merak ediyorsundur. Eski arkadaşımın bana teklif ettiği bu cazip vazifeyi kabul edip etmeyeceğimi. Belki sen de Fuat gibi düşünüyorsundur. Yapmam, kabul etmem dememe rağmen bir süre sonra geri döneceğimi zannediyorsundur. Böyle düşündüğün için seni suçlayamam. Çünkü mazide pek çok kez bu tutarsızlığı gösterdim. Ama bu defa farklı, bu defa geri dönüş yok. Evet, mazide bütün o kirli, kanlı, karanlık işleri yapmamı mazur gösterecek bir sebebim vardı. Artık yok. Ne bir ideal, ne bir hayal, ne de bir vatan. Evet, sıhhatim yerinde olmasına rağmen ağır ağır öldüğümü hissediyorum. İlk mektubumu yazarken şöyle demiştim. Ölüm şehirlerimizi kaybetmeyle başlar, vatanımızı kaybetmekle neticelenir. Sahi neydi vatan? Bir toprak parçası mı? Uçsuz bucaksız denizler, derin göller, yalçın dağlar, verimli ovalar, yemyeşil ormanlar, kalabalık şehirler, tenha köyler mi? Şimdi farkına varıyorum ki benim için bir tek vatan varmış, o da sensin. Seni kaybettiğim anda vatanımı da yitirmeye başlamışım. Evet, ağır ağır ölüyorum. Annemi, arkadaşlarımı kucaklayan toprak beni de çağırıyor. Evet, hissediyorum. Diyeceksin ki belki Fuat'ın teklifini kabul etsen, yeniden duyarsın yaşama hevesini, hayata tekrar başlama şansın olur. Hayır, bunu katiyen yapmayacağım. Çünkü yaşadığım o 20 yıllık fırtınalı hayat bana şu hakikati öğretti. Devletin derinlikleri toprağın derinliklerinden daha karanlıktır. Elveda güzel vatanım. Tarihi romanlara duyulan alaka artıyor. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin son 20 yılını anlatan yeni bir roman kitapçı raflarını süslüyor. 1926 yılının 2 Kasım gecesi şakağına bir kurşun sıkarak intihar eden eski İttihat ve Terakki idarecilerinden Şehsuvar Sami Bey'in yazdığı Elveda Güzel Vatanım nihayet Yeni Asır Yayın Evince neşredildi. İlk olarak 1931 yılında Paris'te Gaimar Yayın Evi'nden Fransızca olarak piyasaya sürülen romanın ön sözünde ünlü Fransız şair Esther Dauphin şöyle yazmıştı. Hepimiz öleceğiz, herkes ölür. Bazen rüzgarda savrulacak hatıralar kalır geriye, bazen de unutulmaz eserler. Elinizdeki bu roman bir zamanlar çok sevdiğim bir adam tarafından kaleme alındı. Delice bir aşka, görkemli bir ideale, kaybedilmiş bir vatana adanmış, fırtınalı bir hayattı onunkisi. Doğru muydu bilmiyorum ama büyük bir samimiyetle yaşanmıştı. İşte o hayattan sadece bu satırlar kaldı geriye. Tortusu, genzi yakan bir roman. Kitabın sonu. 30 Ocak 2016. Sayfa 547.